Ayrım 12, sayfa 118. Androjenik olaylar. Bir akşam işten eve dönüşümde 7 yaşındaki oğlum bana ağlamaklı bir şekilde spor salonundaki çocuk bana kılık değiştirmiş bir kız olduğumu söyledi dedi. Çok kızmıştı. Hemen kendimi toparlayıp ona her şeyden önce bu doğru değil. Ama öyle olsaydı bile seni aynı şekilde severdim dedim. Ben beğensem de bu cevap oğluma pek iyi gelmiş gibi görünmüyordu. Ona iyi gelen o çocuğa kendisinin de kılık değiştirmiş bir Barbie bebek olduğunu söyleyerek intikam almasını önermem oldu. Bu oğlumu neşelendirdi. Gülmekten yerlere yattı ve ertesi gün bana gururla taktik önerimi başarıyla uyguladığını bildirdi. Ama ben oğlumun kadınlığını kabul edebilmesi için tedavi edici bir duygusal stratejiye denk gelen ilk tepkimin kafasına kazınmış olmasını diledim. Peki ama kılık değiştirmiş bir kız olsa da onu gerçekten aynı şekilde sevebilir miydim? Burada tuhaf bir cevap isteyen tuhaf bir söz konusu. Mesela Virginia Woolf'un en cesur romanlarından biri olan Orlando'dan alıntılanmış aşağıdaki bölümü ele alın. Ama okurken Woolf'un kastettiği dönüşümün bir cinsiyet değiştirme ameliyatıyla ilgisi olmadığını aklınızdan çıkarmayın. Zira o zamanlar bu ameliyatlar henüz yapılmıyordu. Erkek gerindi, kalktı. Önümüzde çırılçıplak dimdik durdu ve borazanlardan gerçek, gerçek, gerçek haykırışları dökülürken itiraf etmekten başka çaremiz kalmadı. O bir kadındı. Borazanlar sustu ve Orlando çırılçıplak duruyordu. Dünya kurulalı beri hiçbir insanoğlu ondan daha çekici görünmemiştir. Bedeninde bir erkeğin gücüyle bir kadının zerafeti bütünleşmişti. Orada öylece dururken borazanlar ötüşlerinin ortaya çıkardığı bu güzelim görüntüden ayrılmak istemeksizlercesine ezgilerini uzattılar. Orlando kadın olmuştu. Bunu yadsımak olanaksız. Ancak başka her bakımdan eskiden neydiyse oydu. Cinsiyet değişimi geleceğini değiştirse de kimliğini hiç değiştirememişti. Değişim acımasız bir şekilde ve bütünüyle gerçekleşmiş olmalı ki Orlando'nun kendisinde bunu hiç şaşırmıyor. Bunu dikkate alan ve böyle bir cinsiyet değişimine doğaya aykırı bulan birçok insan, bir, Orlando'nun her zaman kadın olduğunu, iki, Orlando'nun o an için erkek olduğunu kanıtlamak için çok çaba harcamıştır. Kararı biyologlara ve psikologlara bırakalım. Şu basit gerçeği saptamamız gerekiyor. Orlando 30 yaşında kadın olana kadar erkekti ve ondan sonra hep öyle kaldı. Şurası açık ki yazar androjenliğini överken cinsiyet değişiminden bağımsız olarak Orlando'nun kimliğindeki psikolojik sürekliliği vurguluyor. Bize dışsal değişime rağmen Orlando'nun içinde aynı kaldığını anlatıyor. Bu bir bakıma yazarın hayran olduğu dışsal, androjen görünümün büyük ölçüde bunun içsel içeriğinin bir metaforu olduğuna dair bir ipucu. Aslında bir erkeğin gücüyle bir kadının zerafeti tamamen fiziksel özellikler değil ama fiziksel olanı bir tarafa bırakmadan önce androjenliğin fiziksel güzelliğini yüceltmenin klasik ve popüler kültürde çok eski bir geleneği olduğunu belirtmekte yarar var. Michelangelo'nun Davud'u ve aynı mitolojik erkek kahramanı Donatello tarafından yapılmış heykeli, erkek ve kadın bedenlerinin mükemmel bir karışımının canlı ve harikulade örnekleridir. Daha tartışılır güzellikleriyle Mick Jagger, David Bowie, Michael Jackson ve Prince popüler gençlik kültüründe hayran olunan androjen erkeklere örnek olarak verilebilir. Fiziksel bir ideal olarak androjenliği savunanların her zaman geleneksel ahlak anlayışını daha az umursayan kişiler olması, sanatçılar, yazarlar ve ergenlik çağındakiler tesadüf değildir. Bu bireyler ya da en azından yarattıkları eserler ve imgeler içinde yaşadıkları toplumun katı normlarına karşı çıkarken homofobiden görece bağımsızdılar ve başkalarının homofobik kınamalarına hedef olmaktan kaygı duymuyorlardı. Ama erkekte fiziksel çekicilik konusunda genel kabul gören görüşlerde bile pürüzsüz bir ten ve yuvarlak hatlar gibi kadıncı özellikler vardır. Aslında günümüzde Batı kültüründe erkek çekiciliği Leonardo DiCaprio gibi Hollywood yıldızlarının duyarlı, çocuksu ve androjen görüntüsünde cisimlenmiş gibi görünüyor. Hollywood yapımcıları size bu güzellik idealinin öncelikle genç kızlar tarafından istendiğini ve tüketildiğini söyleyeceklerdir. Bu muhtemelen Orlando'nun yaratıcısının, hayranının kadın olmasıyla da alakalıdır. Başka bir deyişle, fiziksel olanın ötesine geçersek, kadınların, erkeklerin duygusal olarak androjen, güçlü ve zarif, sert ve duyarlı, güvenli ve incinebilir ve benzeri olmalarını istedikleri kesindir. Ama erkekler, özellikle de heteroseksüel erkekler, zarif, duyarlı ve incinebilir olmak istiyorlar mı? Böyle davranmadıkları kesin ama ben bunu istediklerini söylüyorum. Gösterdikleri belirtiler, eylemleri ve psikoterapideki ruh arayışları istediklerini gösteriyor. Ama bu önemli bir amadır. Psikolojik androjenliği ancak kendi inisiyatifleriyle ararlarsa elde edebilirler. Özellikle bir kadının doğrudan etkisi altındayken buna ulaşmaları beklenemez. Bunu erkek kadın bölünmesinin geleneksel biçiminde olduğu kadar Sambiya erkeklerinin kadınlık korkusunda da gördük. Ama başka bir örneği, bir danışmanım ailesiyle yaşadığı bir olayı ele alalım. Geçen gün diye başladı danışanım. Karım yaralı bir güvercin bulmuş. Bakmak için eve getirdi. İnanamadım. Gözlerinde yaşlar vardı. Lanet olası güvercin için gözyaşı dökmüş. Tanrı aşkına güzelim, ne için ağlıyorsun dedim. Bana çok kızdı ve çekip gitti. Bu hikayenin birinci bölümüydü. İkinci bölümde danışanım Ergenoğlu aynı gün yanlışlıkla avluda topallayan güvercinin üzerine basmış ya da onu tekmelemişti. Danışanım bunu öğrendiğinde gerçekten sinirlenmiş ve dikkatsizliği ve umursamazlığı yüzünden ve elbette annesini kızdırdığı için oğluna bağırmıştı. Oğlan daha sonra babam yine kendini kaybetti diyerek onu annesine şikayet etmiş, annesi de danışanımı bulmuş ve oğullarına duyarsız davrandığı için onu uyarmıştı. Danışanım bana bu aile dramını anlatırken bütün bu olanlara ya gülecek ya da ağlayacakmış gibi geldi. Şu işe bakın ki o bu hikayeyi anlatırken ofisimin penceresine bir güvercin kondu ve camı gagalamaya başladı. Bu ikimizi de güldürse de bir sonraki danışanım tesadüfen önceki gece gördüğü güvercinlerle ilgili rüyayı anlattığında ben kendi kendime yine güldüm. Bu hikayede ele alınması gereken ciddi bir mesele olduğunu ikimiz de biliyorduk. Sonradan birinci bölümde danışanım kendisine duygusallık tehdidinden korumaya çalıştığını, karısını da bu nedenle eleştirdiğini fark ettik. Ama aynı zamanda onun duygusallığının içselleştirdiğinden ikinci bölümde oğlu dikkatsizlik edip güvercine zarar verdiğinde duygusal davranmıştı. Ve tabii ki erkekliği iki arada bir derede kalmıştı. Güvercinle ilgili duyguları vardı. Sonuçta son bir çare olarak üzülmek ya da Tanrı korusun karısı gibi ağlamak yerine kızmıştı. Kısacası acısını oğlundan çıkararak erkekliğini tekrar ortaya koymuştu. Bu doğal olarak karısını tahrik etmiş, dönüp oğullarına karşı duyarsız davrandığı için onu paylaşmasına neden olmuştu. Böylece bu hikaye danışanımın şu dersi çıkarmasına neden olan ironik bir sonuca ulaştı. Tepki göstererek bir kadının etkisinden kaçınamazsınız. Eğer karınızın gözyaşları kendinize uzak tutmanız gerektirecek kadar içinize dokunuyorsa, her şeye rağmen kendinizi o kadar da erkek hissetmeniz mümkün değildir. Çünkü içten içe en az onun kadar duygusalsınızdır. Özetlemek gerekirse duygularınızla baş başa kalarak bir kadın gibi davranmanız, bir kadına tepki göstermenizden daha iyi sonuç verecektir. Ama burada kadınlar için bir de ders vardır. Bir kadının duygusal androjenliğini talep etmek bir yana, istemesinin bile tam tersi bir sonuç verme ihtimali yüksektir. Bir erkekten duygularını daha fazla ifade etmesini istediğinizde, elbette seni çok seviyorum tatlım diyerek size dudak hizmeti verebilir. Ama gerçekte daha az hissedecek ve sonunda dudak hizmeti vermek bile ona zor gelmeye başlayacaktır. Siz kadına benzemesini istedikçe o erkek olmakta ısrar edecektir. Yunan mitolojisinde Hermafrodit bedenine yapışan arzu dolu periyi def etmek için çılgınca savaşır. Sonunda tanrılar perinin arzusunu yerine getirip bedenlerini sonsuza dek birleştirdiğinde de mutlu bir kampçı olmaz. Manidar bir şekilde mutsuzluğunu bulaştırarak almaya çalıştığı intikam diğer erkeklerin de yarı erkekliğini kaybetmeleridir. Yani erkeklerin duygusal stratejisi eğer böyle bir şey arıyorlarsa androjenliği seçmek olmalıdır. Eğer kabul etmeyi seçerlerse görevleri erkeğe özgü güvensizlik çatışmasının iki tarafını kaynaştırmaktadır. Çoğu erkek için bu bastırılmış kadınlık arzularının kabulü anlamına gelir. Ama kadınla özdeşleşmiş olan birçoğu için de engellenmiş erkeklik arzularını geliştirmek anlamına gelir. Peki ya kadınlar? Sevmek için seçtikleri adaylar ya da eşleri uzun vadeli stratejik seçimlerinin peşinde koşarken kadınlar ne yapmalı? Her şeyden önce kendi cinsel kimlikleriyle uğraşma tarzlarının eşlerini de etkilediğini anlamalıdırlar. Bir kadın çok kadınsıysa birlikte olduğu erkeğin çok erkeksi olması ya da buna dönüşmesi beklenebilir. Kadın çok erkeksi ise erkeğin de çok kadınsı olması ya da buna dönüşmesi beklenir. Bir kez bunu fark ettiğinizde erkeklerin erkeğe özgü güvensizliğiyle başa çıkmanın en iyi yolunun kadınların kendilerindeki kadın erkek bütünleşmesi üzerinde çalışması olduğu görülür. Bu çerçevede kadınların duygusal stratejisi bu da özgür bir seçimdir. Kaybetme oyununu kazanmak ilkesiyle açıklanabilir. Aynı adı taşıyan klasik bir yatırım kitabında tartışılan bu ülkeye bir tenis kitabı ilham vermiştir. Bu kitapta yazar Simon Rain, tenisin aslında bir profesyoneller, öteki diğerleri tarafından oynanan iki ayrı oyun olduğunu anlatır. Wall Street Journal yazarı Stanley Engels'in dediği gibi, profesyonel oyunu gerçekten kazanırken, amatör, karşılaşmalarda kazananı, kendi kendisini yenilgiye uğratan, kaybedenin hareketleri belirler. Yani profesyonel değilseniz yalnızca kaybetmemek üzere, yani rakibinize değil kendinize karşı oynarsınız ve kazanabilirsiniz. Kadınlar için erkeğin güvensizliğiyle uğraşmak bir kaybetme oyunu gibidir. Yalnızca kaybetmemek için oynarlarsa kazanabilirler ve açıktır ki bu stratejinin ön koşulluğu aldırmamak, yani rakibin hareketlerini olduğu gibi kabul etmektir. Yani kadınların atması gereken ilk adım erkeğin içine kadınlık yerleştirmeye çalışmaktan vazgeçip erkekliğini olduğu gibi kabullenmektir. Ancak bundan sonradır ki kendilerinde zerafet ve gücü, duygu ve düşünceyi, pasifliği ve aktifliği bütünleştirmeye çalışmayı deneyebilirler. Sanırım kadınların da kadınlara özgü güvensizlik çatışmasından söz edebiliriz. Bazı kadınlar yasaklanmış bir isteğe karşı, diyelim ki şirket avukatı olmak, savunma aracı olarak çok kadıncı olmayı seçebilirler. Bu tür kadınlar erkeklerin dünyasında rekabet etme istediklerini kabul ederlerse kadınlıklarını kaybedeceklerinden korkarlar. Başka kadınlar da öbürce savrulurlar. Erkekler gibi kadınlar da her iki ebeveynle özdeşleşirler. Dolayısıyla cinsel kimliklerinin çatışması için de bütünleşmesi için de aynı potansiyele sahiptirler. Ama erkeklerin de paralel bir yolda yürüdüğünü ancak ve ancak kendileri bütünleşme yolunu seçtiklerinde ne kadar uzun ve dolambaçlı olursa olsun bu yolun bir yerlerinde fark edebilirler. Hayır, birlikte oldukları erkeğe ilham vermemişlerdir. Hatta seçim yapmasını kolaylaştırmamışlardır. Sadece kendi oyunlarında yoğunlaşmış ve onu kendi oyununu oynamakta özgür bırakmışlardır. Ama şimdi birden daha iyi anlaşan bir çift olmuşlardır. Demek ki çelişkili bir biçimde her iki cinsin de doğal olarak aralarındaki androjen merkezi işgal eden aynı duygusal stratejiyi paylaşabilmesinin tek yolu, diğerinin cinsel farklarını tanıması ve karşı cinsi olduğu gibi kabul etmesidir. Ama açıkça ifade ettiğim gibi bu stratejinin anahtarı yolların birleşmeyip paralel olmasıdır. Çünkü karşıtların psikolojik bütünleşmesi tepkisel bir zorunlulukla sağlanamaz. Bunun özgür, gönüllü bir seçimden doğması gerekir. Diğer yandan profesyonel terapist için duygusal androjenlik stratejisi ihtiyari değildir. O bunun için para almaktadır. En azından benim kitabımda. İş erkeğe özgü, güvensizliğe geldiğinde erkek ya da kadın iyi bir terapistin kendisinin androjen bütünleşme yolunda olması gerekir. Buna ilk kez yıllar önce bir danışanımın anlattığı etkileyici ve acıklı bir rüya ile ikna olmuştum. Bu genç adam cinsiyetlerinin iki boyutlu çöp adamlarla temsil edildiği bir ailede yetişmişti. Annesi onu deliler gibi seven, fiziksel ihtimamı ve bebek muamelesi yapan, duygusallığıyla boğan çok güzel bir kadındı. Babası eğer dünyanın öbür ucunda değilse ona askeri terbiyeyi uygulayan, itaatkar, kusursuz ve mantıklı olmasını isteyen bir deniz subayıydı. Terapinin başlarında danışanım sıkışık trafik ve asansörlerle boğuştuktan sonra görüşmeye tam zamanda yetiştiği bir rüya görmüştü. Ama rüyada onu odama aldığımda kadın oluyordum. Dehşet içinde yere oturuyor, ihanete uğramışlık ve ümitsizlik duyguları içinde ağlıyordu. Ben kadın olunca danışanım neden bu kadar yıkılmıştı? En bariz açıklama benim de annesi gibi ona aşırı ihtimam göstermemi ve duygusal olmamı istemesiydi. Benim sakin ve objektif olmamı istiyordu. Makul ama rüyayı önceki yorumuyla tamamlayacak bir şekilde şöyle de anlamak mümkündü. Babası gibi yokluğum ve soğukluğumla ona ihanet edeceğimden ve onu annesinin kadınca ilgisiyle baş başa bırakacağımdan korkuyordu. Açıkça benim bir asker olmamı da istemiyordu. İstediği ve layık olduğu kadın ya da erkek bir çöp adam değil, androjen bir biçimde bütünleşmiş, derinliği olan üç boyutlu bir insandı. Danışanlar bunu kuşkusuz hak ediyorlar ama bunu başarmak herkes gibi bir psikolog için de zor. Öncelikle Virginia Woolf'un Orlando'su, yüzyıllarca yaşayıp zamanı aştığı gibi cinsiyeti tamamen aşmış olsa bile ben, yazarın da okurun da kendi cinsiyetlerini aşabileceklerine inanmıyorum. Danışanlarımın kendi erkek kadın bölünmelerini iyileştirmeye ne kadar ihtiyaçları olursa olsun ben onlar için bir erkekten başka bir şey olamam. Ne de belki başkalarının becerdiği, tamamlanmış, dengeli, bütünleşmeyi kişisel olarak sağlayabilirim. Ama bunun üzerinde çalışabilir ve hayatım boyunca bunun üzerinde çalışabileceğimi söz verebilirim. Terapistin işine teknik ve duygusal açıdan meydan okuyan şey budur. Sürekli biricik malzemenizle, kendinizle uğraşmak zorundasınız. Örneğin, bir danışanın bana gelmeye başladıkta, birkaç ay sonra çocuğunun okulda yaptığı bir şeyle ilgili olarak onun terapistine gittiğini anlattı. Sonunda kendimden, sizinle de konuştuğumuz şeylerden söz etmeye başladım dedi. Ama sanırım o hanıma gerçekten açıldım ve burada olmadığı kadar duygusallaştım. Neden diye düşünüyorum. Belki siz erkek olduğunuzdandır. Belki de kişilikle ilgili bir şeydir. Bilmiyorum. Bunun üzerine belki de ona gitmeliyim diye düşündüm. Şu anda bu değişikliğe hazır olduğumdan değil. Yalnızca aklıma geldi. Kendisini diğer psikoloğa karşı daha açık hissetmesinin nedenini sorduğumda bir an tereddüt etti ve belki beni eleştirdiğinizi ya da yargıladığınızı hissettim dedi. Artık anlamış olabileceğiniz gibi derim öyle pek ince değildir. Ama bu bir yaraya parmak bastı. Onu yargıladığımı düşünmüyordum ama bunu söylediği anda olabileceğim kadar duyarlı ve empatik olmadığımı anladım. Ve davranışlarını analiz ederken gerçekten de eleştirel olduğumu, kasıtlı ve bilinçli olmasa da öyleydi. Fark ediverdim. Olmuştu bir kez ve geri dönüşü yoktu. Bu çok temel bir başarısızlık olduğu için fark edilmesi de acı verdi. Kim duyarsız ve eleştirel bir terapist ister ki? Yaşanan bu insanda iyileşmesine yardımcı olmamı beklediği türden bir acıya neden olduğum için de acıydı. Ve sevdiğim bir insanı incittiğim için de acıydı. Bir o kadar önemlisi onun kadar ben de eleştirilmekten nefret ettiğim için acıydı. Danışan terapist ilişkisinde şu ya da bu şekilde düzenli olarak yaşanan böyle bir an, terapist için duygusal ve zihinsel gerilimle doludur. Her şeyden önce kim böyle bir acı çekmek ister? Şu anda yazarken bile hatırlamamaya çalışıyor, bundan kaçınmak istediğimi fark ediyorum. Ama terapistin işi bu kaçışa izin vermez. İşiniz bu tür acıları dinlemek ve bunlardan ders çıkarmaktır. Her şeyden önce insanın kendi acısını hissetmesi danışanıyla empati kurmasının ön koşuludur. Benim yapmam gereken buydu. Sonra sahtekarlık yapamazsınız. En azından ben yapamam. Buna ek olarak eğer kendinizi yeterince tanıyorsanız danışanınıza gösterdiğiniz duygusal tepki size onunla ilgili önemli bir şey söyleyebilir. Yani bu durumda neden eleştirel olduğumu ve bir parçaya acıya motive olmamın nedenini anlamam gerekiyordu. Tüm bunlara rağmen terapistin acı çekmek için zamanı yoktur. Kendi acısını bir tarafa bırakıp danışanınkileri dinlemek zorundadır. Neyse ki bu vakada daha ilk görüşmede danışanım tarafından yargılandığımı hissettiğini ve benim de kendimi korumak için bilinçsizce onu değerlendirip eleştirdiğimi çabucak fark edecek kadar şanslıydım. Yani danışanım anlaşılır bir biçimde ve haklı olarak onunla ilgili çalışmam konusunda kaygılı olmakla birlikte bütün bu psikolojik etkileşimi başlatan onun kendi psikolojisiydi. Sonuçta bu analiz danışanımın ailesinde inanılmaz zengin bir başarı ve değerlendirme endişesi yaşandığını keşfettiğimiz sonraki 6 ay boyunca terapinin odağını tamamen değiştirdi. Bana gelince yalnızca acıyı atlatmakla kalmadım, onunla beslendim. Terapist için duygusal açıdan emek yoğun bu tür bir çalışma işin en büyük ödülü olabilir. Yalnızca danışanın yaptığı yolculuğa tanık olduğu ya da bu yolculuğu kolaylaştırdığı için değil, danışanı kadar kendisi hakkında da bir şeyler öğrendiği için. Ve terapist danışanıyla beraber büyür. Bu durumda insan terapistin günün sonunda kendisini başkaları için harcamış, insanları dinlemekten yorgun düşmüş, küskün bir ruh ya da kazandığı paraları sayan bir iş adamı olmadığını ummak ister. Bu arada bunların asla bir terapistin işinin parçası olmayacak kadar korkunç şeyler olmadığını belirtelim. Demek ki herhangi bir duygusal stratejinin merkezinde düşünce, hayatı henüz tamamlanmamış bir iş olarak görmektir. Terapi yolculuğu ancak danışanların bu düşünceyi kabul etmesiyle, bu erkekler için özellikle zordur, kök salmaya başlar. Bu noktada artık taktik önerilere ihtiyaçları kalmaz. Önerseniz bile genellikle uygulamaz, uygulasalar bile bundan fayda görmezler. Bunun yerine kim olduklarıyla ve artık gerçekten ne olduklarını bildikleri istekleriyle tutarlı olan kendi taktiklerini geliştirirler. Aşağıda erkek kadın bölünmesiyle baş etme mücadelesini verirken bu dönemeçten geçen bir kadın danışanımın kullandığı başarılı taktiklerin somut bir örneğini bulacaksınız. Özel taktikler italikle yazılmıştır. Hep hoş ama nal toplayan, yani parası ve işi olmayan erkeklerle çıkan danışanım, kaybetme oyununu kazanma stratejisini uygulamak üzerine radikal bir taktik adım attı. İtalik olan biraz para biriktirdi ve başka bir işe geçmeden veya iş bulma planı yapmadan iş yerindeki yöneticilikle görevini bıraktı. Bilinçli olarak katı, hiyerarşik ve erkek yönelimli olduğunu hissettiği şirket dünyasından çıkmak ve kadınlığıyla ilişki kurmak istiyordu. Ama daha derinlerde babasıyla kurduğu mecburiyete dayalı kayıtsız ve saldırgan özdeşlikten kurtulmak ve o genç kızken ölen annesinin duygusal açıdan uçarı, hassas ve çocuksu hayalini aramak istiyordu. Bir kadın olarak onun yerinde olsam hiç değilse bir başka iş bulmak için plan yapmadan kesinlikle işimden ayrılmazdım. Ama onun işleri yolunda gitti. Birkaç ay içinde hoş adamlara başka türlü bakmaya başladı ve nal toplamayan hoş birisiyle karşılaşıp evlendi. Sonunda yani bütünleştirdiği cinsel kimliklere daha uygun olduğunu düşündüğü yarı zamanlı bir danışmanlık işi buldu. Diğer bütün çocuklar gibi benim çocuklarım da olgunlaşmış psikolojik savunmalarının engelleyiciliğiyle henüz karmaşıklaşmamış, basit ve doğal doğru şeyler söylerler. Kızım 4, oğlum 7 yaşındayken nihayet beraber oynayabiliyor ve sabahları uyumamıza izin veriyorlardı. Kızım Barbie bebek hastası, oğlum savaş oyunlarına meraklı olduğu için beraber oynarken cinsiyet uçurumunu aşmak zorunda kalıyorlardı. Sonunda inanılmaz ya da gülünç bir şekilde iyi giyimli Barbie'lerin jip ve tankların içinde Fransa'yı Nazilerden kurtarmaya çalıştıkları bir uzlaşma oyunu buldular. Bu tip bir oyunun uzlaşmadan öte bir şey olduğuna inanmak isterdim. Yani keşke kızım gerçekten savaşlardan hoşlansa, oğlum da oyuncak bebekleri sevseydi. Yine de sonuna kadar dürüst olmak gerekirse, savunmayla ilgili aşikar nedenlerden dolayı bunun bir uzlaşma olması bana ikinci durumdan daha iyi geliyor. Kendine dönüklük. Beni gör, beni duy, beni hisset, bana dokun. Çek yazar Milan Kundera, erkeğin kendi türü içindeki hayatını tamamen başkalarının dikkatini çekme mücadelesinden başka bir şey değildir diye yazar. Duyulmayı istemek kuşkusuz erkek için olduğu kadar kadın için de önemlidir. Ama hayatımızı bir dinleyici kitlesi edinmek uğruna harcadığımız düşüncesi, aklı en azından benim aklıma, erkeklerin kendi sosyal gündemleriyle başkalarına saldırma eğilimlerini getiriyor. Bu bağlamda erkeklerin konuşmadıklarını söylemek sadece gerçeği yanlış yansıtmaz. Tersine de çevirir. Bazı erkekler bir sessizlik duvarının arkasına saklanırken diğerleri dizginlenemez, aşırılıklarla kendilerini ortaya koymaya bayılırlar. Bu erkekler, erkek egemen TV tartışma programlarında katılımcıların sanki tek amacı şişkin, zihinleştirilmiş erkek egosunun karşısındakinin kulaklığının içine sokmak olan bir söz düellosuna giriştikleri sunucu ve konuklarını andırırlar. Yani erkekler konuşmaz diye bir şey yoktur. Onlar dinlemezler. Tek kişilik konuşmalar yaparlar, iki kişilik değil. Duygusal incinebilirliklerden ulu orta söz etmeseler de farkında olmadan bunu bize gösterirler. Üzücü olan şudur ki düşünceleri ne kadar parlak, duyulma istekleri ne kadar büyük olursa olsun sunuş biçimlerinden dolayı kimse onları birkaç dakikadan fazla dinlemek istemez. Dinleseler de bunu görüşlerini çürütmeye hazırlanmak dışında nedenlerden yaparlar.